Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield sıvılıklarını filan da bilmek istersiniz. Ama ben pek anlatmak istemiyorum. Her şeyden önce ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum. Sonra onlarla ilgili en ufak bir söz etsem, bizimkilere inmeler iner. Böyle konularda ikisi de çok alıngandır. Özellikle de babam. Bizimkiler iyiliğine iyidirler. Ben onu demiyorum ama felaket alıngandırlar yani. Ayrıca size o lanet özgeçmişimi olduğu gibi anlatacak filan da değilim. Ben size yalnızca iyice yamulup buraya getirilmeden önce geçen Noel'de başıma gelen manyaklıkları anlatacağım. Yani DB'ye anlattığım şeyleri. DB abim olur. Kendisi Hollywood'da. Hollywood denen yer şimdi kaldığım bu çöplüğe pek uzak değil. DB her hafta sonu beni görmeye geliyor. Önümüzdeki ay taburcu olabilirsem beni ev arabasıyla o götürecek. Daha geçenlerde bir Jaguar çekti altına. Hani şu saatte 200 mil yapan İngiliz işi şeylerden. Yaklaşık 4000 kağıda patladı ona. Bizimki bugünlerde iyi para kırıyor. Eskiden pek para kazanamazdı. Bizimle otururken kendi halinde bir yazardı. Kırmızı Balığın Esrarı diye müthiş bir öykü kitabı var ya. İşte onu bizimki yazdı. Belki yazarını bilmiyorsunuzdur diye söylüyorum. Kitaptaki öykülerden en iyisi de Kırmızı Balığın Esrarı'dır. Küçük bir oğlanın teki kendi parasıyla satın aldığı için balığını kimselere göstermiyor. Bitmiştim buna. DB Hollywood'da oturuyor şimdi. Piyasaya düştü anlayacağınız. Hayatta nefret ettiğim bir şey varsa o da filmlerdir. Sakın bana filmlerden söz etmeyin. Anlatmaya Pensi hazırlıktan ayrıldığım günden başlamak istiyorum. Pensi hazırlık. Hani şu Eggerstown, Pensilvanya'daki okul. Adını belki siz de duymuşsunuzdur. Hatta ilanlarını bile görmüş olabilirsiniz. Yaklaşık 1000 küsur değişik dergide atını çitten aşıran kasıntı bir herifin resmini gösteren reklamı çıkıyor sürekli. Sanki Pensi'de işiniz gücünüz durmadan polo oynamakmış gibi. Ben o okulun yakınında bile at filan görmedim. O atlı herifin resminin altında da şu yazılıdır hep. 1888'den beri nice çocuğu fevkalade aydın adamlar haline getirdik. Peh! Külü ama anlatın siz onu. Öteki okullarda milleti ne haline getiriyorlarsa Pensi'de de bundan fazla bir halt edildiği yok. Ben Pensi'de öyle fevkalade aydın birilerini falan da hiç rastlamadım. Belki bir iki kişi ancak o kadar. Ama herhalde onlar da Pensi'ye geldiklerinde zaten öyleydiler. Her neyse, o gün Saxon Hill ile futbol karşılaşmasının yapılacağı cumartesiydi. Bu Saxon Hill maçı Pensi'de acayip önemseniyordu. Yılın son maçıydı ve eğer Pensi kazanamayacak olursa canınıza kıymanız falan gerekiyordu. Hatırlıyorum. O gün öğleden sonra saat 3 sularında o lanet Thompson tepesinin ta doruğuna çıkmış, iç savaştan kalma o manyak topun yanı başında duruyordum. Oradan futbol alanını ve iki takımın birbirlerine yüklenmelerinin olduğu gibi görebiliyordunuz. Tribünler pek seçilmiyordu ama haykırmaları duyabiliyordunuz. Benden başka tüm okul orada olduğu için Pensi tarafından derinden korkunç sesler, Saxon Hill tarafından da yanlarına pek fazla adam getirmediklerinden herhalde tek tük ama yırtınan sesler geliyordu. Futbol karşılaşmalarına pek fazla kız gelmezdi. Maçlara yalnızca son sınıftakiler kız getirebilirlerdi. Neresinden bakarsanız bakın bu Pensi felaket bir okuldu. Bendeniz çevrede en azından birkaç kız görebileceğim bir yerlerde takılmayı severim. Kollarını kaşısınlar, sümkürsünler, hatta yalnızca kekirdeyip dursunlar. Fark etmez. Bizim Selma Turner, kendisi müdürün kızıydı, maçlarda sık sık boy gösterirdi ama pek öyle aklınızı başınızdan alacak türden bir kız değildi. Ama iyi bir kızcağızdı. Bir kez Eggerstown'dan dönerken otobüste yan yana düştük. Biraz konuştuk, sevdim kızı. Kocaman bir burnu vardı. Tırnaklarının hepsi kemirilmiş, kanlı görünüyorlardı. Bir de uçları ortalığa fırlayan içi takviyeli o lanet südyenlerden giymişti. Ama yine de kızcağız için üzülmeden edemiyordunuz. En beğendiğim yanı ise babasını övüp tüy dikmelere pek kalkışmamasıydı. Babasının sahtekar salağın teki olduğunu belki o da biliyordu. Aşağıda maç seyredecek yerde gelip Thompson tepesinde dikilip durmamın nedenine gelince. Eskrim takımıyla birlikte New York'tan daha yeni dönmüştüm ve eskrim takımının lanet menajeri bendim. Büyük iş yani. O sabah McBurn Okulu ile eskrim karşılaşması yapmak üzere New York'a gitmiştik. Yalnız karşılaşamadık. Kılıçlarla birlikte tüm takım taklavatı lanet metroda unutmuştum. Ama bu yalnızca benim hatam değildi. Durmadan kalkıp o kahrolası haritaya bakmak zorundaydım. Nerede ineceğimizi anlamak için. Sonuçta Pensy'ye akşam yemeği saatinde dönecekken 2.30'da dönmüş olduk. Dönerken takımdakiler trende beni aforoz ettiler. Çok gülünç bir durumdu bir bakıma. Maçta olmamamın bir başka nedeni de bizim tarih öğretmeni Spencer'a veda etmeye gidiyor olmamdı. Grip falan olmuş. Onun Noel tatili başlayana dek bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Bir not yazıp bana göndermiş. Eve gitmeden önce beni görmek istediğini bildirmişti. Benim artık Pensy'ye dönmeyeceğimden haberi vardı. Sahi, size söylemeyi unuttum. Okuldan atılmıştım. 4 dersten çaktığım ve kendimi derslere falan veremediğim için Noel tatilinden sonra artık okula dönemeyecektim. Çalışayım diye beni sık sık uyarmışlardı. Özellikle de ara sınavlar sırasında annemle babam bizim Turmer'la görüşmeye geldiklerinde ama ben yine de boş verdim. Pensy de sık sık böyle adam atarlar. Pensy'nin akademik düzeyi bayağı yüksektir. Gerçekten de yüksektir yani. Her neyse işte Aralık ayı filandı. O rezil tepede hava cadı karı memesi gibi soğuktu. Üstümde çift taraflı giyilebilen palton vardı. Eldiven filan da yoktu tabii. Bir hafta önce birileri odamdan deve tüyü paltomu cebindeki içi kürklü eldivenlerimle birlikte yürütmüştü. Pensy'de ortalık hırsızdan geçilmezdi. Milletin çoğu acayip zengin ailelerden geliyordu. Ama okul yine de böyle arakçılarla doluydu. Bir okul ne kadar pahalıysa orada o kadar çok hırsız olur. Şaka etmiyorum. Her neyse o manyak topun yanında kıçım dona dona dikiliyor ve maça bakıyordum. Yalnız maçı pek izlemiyordum. Orada öylece takılmamın nedeni kendimce bir çeşit veda duygusu yaşamaya çalışmamdı. Birçok okuldan, birçok yerden ayrıldım. Ayrıldığımı anlayamadım. Bundan nefret ediyorum. Ayrılışlarım acıklı, hatta kötü olabilir. Ama bir yerden artık ayrılıyorsam bunu anlamak istiyorum. Bunu anlamadığınız zaman kendinizi daha kötü hissediyorsunuz. Şansım varmış. Birden aklıma geldi. Bunun oradan defolup gittiğimi iyice anlamama epey faydası oldu. Birdenbire o günü hatırladım. Ben, Robert Titchener ve Paul Campbell hep birlikte idare binasının önünde top koşturuyorduk. İyi çocuklardı. Özellikle Titchener. Akşam yemeğine az kalmış ve dışarıda hava iyice kararmıştı. Ortalık daha da karardı. Artık topu bile zor görebiliyorduk. Ama kimse oyunu bırakmak istemiyordu. Sonunda bırakmak zorunda kaldık. Bay Zambesi, şu biyoloji öğretmeni, İdare binasının o penceresinden kafasını çıkarmış ve bize yatakhaneye gidip yemek için hazırlanmamızı söylemişti. Ama yine de böyle saçmalıkları hatırlayarak her ihtiyacım olduğunda veda duygusu yaşayabilirdim. En azından çoğu zaman. Ne yaşayacaksam yaşadıktan sonra tepenin öte yanından aşağıya bizim Spencer'ın evine doğru koşmaya başladım. Kampüste oturmuyordu. Evi Anthony Wayne Caddesi'ndeydi. Ana kapıya kadar tüm yolu koşarak geçtim. Sonra soluklanmak için bir saniye durdum. Şişip kalırım böyle. Doğrusunu isterseniz her şeyden önce çok sigara içiyorum. Yani içiyordum, içirtmiyorlar artık. Dahası geçen yıl tam 16,5 santim birden boy attım. Tüberküloz filan kapmamın ve tüm bu lanet check-up zımbırtıları için buraya gelmemin nedeni de o zaten. Aslında oldukça sağlıklıyımdır. Her neyse soluklanır soluklanmaz koşup 204. sokağa geçtim. Her yer rezalet buz tutmuştu. Az kalsın yere kapaklanıyordum. Neden koştuğumu şimdi bile bilmiyorum. Sanırım canım öylesine koşmak için istemiştim. Karşıya geçerken kendimi yok oluyormuşum gibi hissettim. Felaket soğuk, güneşsiz. Yoldan karşıya her geçişinizde kendinizi yok oluyormuşsunuz gibi hissettiğiniz o çılgın akşam üstlerinden biriydi. Vay canına! Bizim Spencer'ın evine vardığım an nasıl zile saldırdım. Soğuktan donmuştum. Kulaklarım sancıyor, parmaklarımı filan zor oynatabiliyordum. Hadi hadi diye söylendim bağırmamaya çalışarak. Açın şu kapıyı. Sonunda bizim bayan Spencer kapıyı açtı. Hizmetçileri falan yoktu. Kapılarını kendileri açarlardı. Fazla paraları yoktu. Holden dedi bayan Spencer. Seni görmek ne güzel. İçeri girsene yavrum. Neredeyse donacakmışsın. Sanırım beni gördüğüne memnun olmuştu. Beni severdi. Yani ben öyle sanıyorum. Vay canına apar topar nasıl da içeriye daldım. Nasılsınız Bayan Spencer dedim. Bay Spencer nasıl? Paltonu alayım yavrum dedi. Ona Bay Spencer'ı sorduğumu duymamıştı. Kulağı biraz ağır duyardı. Paltomu holdeki dolaba astı, elimle saçımı geriye doğru sıvazladım. Saçımı sık sık alabros kestiririm. Böylece pek taramak zorunda kalmıyorum. Nasılsınız Bayan Spencer dedim yine. Yalnız bu kez duyurmak için biraz bağırdım. Ben mi? Dedi. Ben iyiyim Holden. Dolabın kapağını örttü. Sen nasılsın bakalım? Soruşundan bizim Spencer'ın ona okuldan atıldığımı söylediğini hemen anladım. İyiyim dedim. Bay Spencer nasıl? Rahatsızlığı geçti mi bari? Holden. Geçti. Ama artık iyice şey gibi olmaya başladı. Ne gibi desem bilemiyorum. İçeride odasında. Girebilirsin. Her birinin ayrı odaları falan vardı. İkisi de 70 yaşlarındaydılar. Belki de daha fazla. Acayip şeylerden keyif alırlardı. Kuşkusuz kıçıkırık şeylerden. Biliyorum. Böyle söylemem kabalık. Ama ben o anlamda söylemiyorum. Yani bu bizim Spencer hakkında epey düşünmüşümdür. Onun hakkında biraz fazlaca düşünseniz, hala ne halt etmeye yaşadığını siz de şaşırırdınız. Kamburu çıkmış, çökmüş bir haldeydi. Sınıfta yere her tepeşir düşürüşünde ön sıradan birinin kalkıp yerden tepeşiri alması ve eline tutuşturması gerekirdi. Felaket bir şeydi bu bence. Ama Spencer hakkında pek derin değil de şöyle bir düşündüğünüz zaman adamın kendi çapında hiç de fena olmadığını anlardınız. Örneğin bir pazar günü birkaç arkadaşla onlara kakao içmeye gitmiştik. Bayan Spencer'la birlikte Yellowstone Park'tan satın aldıkları o eski püskü Navajo battaniyesini göstermişti bize. Battaniyeyi satın almakla duyduğu müthiş keyfi anlamanız elde değildi. İşte anlatmak istediğim şey bu benim. Bu bizim Spencer gibi felaket yaşlı herifler bir battaniye satın aldık diye işte böyle keyiften dört köşe oluyorlar. Kapısı açıktı. Ama ben yine de tıklattım. Nazik olmak için filan. Kapı aralığından onu zaten görebiliyordunuz. Geniş bir deri koltuğa oturmuş. O sözünü ettiğim battaniyeye sıkı sıkı sarılmıştı. Kapıyı tıklattığımda bana doğru baktı. Kim o? Diye haykırdı. Caulfield, gel oğlum. Sınıfın dışında hep böyle haykırırdı. Bazen adama sinir ederdi yani. Odaya girdiğim an buraya geldiğime geleceğime pişman olmuştum. Atlantic Monthly dergisini okuyordum. Ortalık haplardan, ilaçlardan geçilmiyor ve her yer Vicks burun damlası kokuyordu. Ben hasta insanlardan pek hoşlanmam. İşin daha da moral bozucu yanı bizim Spencer sırtına o hazin, o sefil eski sabahlığını giymişti. Bu sabahlığı herhalde doğduğundan beri giyiyordu. Ben ihtiyar herifleri böyle pijamalı, sabahlıklı görmeyi de pek sevmem. O pörsümüş, zavallı bağırları, bacakları falan hep ortalıktadır. İhtiyar heriflerin bacakları, yani plajlarda falan, bembeyaz, tüysüz görünür hep. Merhaba efendim, dedim. Notunuzu aldım, sağ olun. Bana o notu bir daha okula dönmeyeceğimi düşünerek kendisine uğramamı ve vedalaşmayı istediğini bildirmek için yollamıştı. Not için zahmet etmeseydiniz, ben zaten vedalaşmak için uğrayacaktım. Otur şuraya oğlum, dedi bizim Spencer. Yatağı gösteriyordu. Oturdum. Gribiniz nasıl oldu efendim? Evladım, azıcık halim olsaydı doktor çağıracaktım. Bunu söylemek onu perişan etmişti. Deliler gibi haşırdayarak öksürmeye başladı. Sonunda kendisini topladı ve sen niye maça gitmedin? Bugün o büyük maç var sanıyordum, dedim. Maç var, oradaydım. Yalnız eskirim takımıyla New York'tan daha yeni döndüm. Vay canına, yatak taş gibiydi. Suratı acayip ciddileşmeye başladı. Böyle yapacağını biliyordum zaten. Demek bizden ayrılıyorsunuz ha? Evet efendim, sanırım öyle. Bu kez de o kafa sallama illeti tuttu. Bu bizim Spencer kadar kafa sallayan birini hayatınızda görmemişsinizdir. Kafasını böyle bir şey düşündüğü için mi yoksa başından kıçından habersiz kıyak bir ihtiyar olduğundan mı sallıyor hiç anlayamazdınız. Dr. Turmer sana ne dedi oğlum? Sanırım görüştünüz. Evet, görüştük sanırım. 2 saat kadar o görüştük odasında. Hayatın bir oyun olduğu gibi şeyler. Yani küplere falan binmedi. Durmadan hayatın bir oyun olduğunu söyledi. Biliyorsunuz. Hayat tabii ki bir oyundur evladım. Hayat kurallara göre oynanması gereken bir oyundur. Evet efendim. Öyledir biliyorum. Oyunmuş kıçımın kenarı. Oyun öyle mi? Tüm asların bulunduğu takımdaysan oyun o zaman. Tamam. Kabul ederim. Ya öteki takımdaysan as oyuncu falan yoksa oyunla ilgisi kalır mı bunun? Hiç yani yok oyun mu oyun. Dr. Turmer ailene yazdı mı? Diye sordu bizim Spencer. Pazartesi günü yazacakmış. Peki sen ailene haber verdin mi? Hayır efendim. Henüz haber vermedim. Çünkü çarşamba gecesi eve gittiğimde onları zaten göreceğim. Peki duyunca ne yapacaklar dersin? Şey, epey rahatsız olacaklar tabii dedim. Gerçekten rahatsız olacaklar. Bu herhalde gittiğim dördüncü okul olacak. Kafamı salladım. Ben kafamı epey sık sallarım. Vay canına dedim. Ben sık sık böyle vay canına da derim. Bu biraz ağzımın bozuk oluşundan, biraz da bazen yaşımdan küçük biri gibi davrandığımdan. O zaman 16 yaşındaydım, şimdi 17 oldum. Ama bazen 13 yaşındaymışım gibi davrandığım da oluyor. Çok gülünç bu aslında. Çünkü boyum 1,89 ve saçımda aklar var. Gerçekten var. Başımın bir yanında, sağ yanında milyonlarca ak saç var. Çocukluğumdan beri böyle. Ama yine de ben hala 12 yaşındaymışım gibi davranmaktan hoşlanıyorum. Herkes söylüyor bunu, özellikle de babam. Bu biraz doğru sayılır ama tümüyle de doğru değil. İnsanlar bazen bir şeyin tümüyle doğru olduğunu sanırlar. Ben böyle şeyleri pek sallamam. Ama birileri bana yaşıma uygun davranmam gerektiğini söylediğinde canım sıkılır. Bazen yaşıma göre daha olgun davrandığım da olur. Ciddi söylüyorum. Ama buna kimse dikkat etmez. İnsanlar hiçbir şeye dikkat etmiyorlar zaten. Bizim Spencer yine kafayı sallamaya girişti. Bir yandan da burnunu kurcalıyordu. Bunu sanki yalnızca burnunun ucunu sıkıyormuş gibi yapıyordu. Ama aslında o koskoca baş parmağı olduğu gibi içerideydi. Sanırım bunu odada benden başka kimse olmadığından yapıyordu. Boş verdim. Ama birinin karşınızda bunun burun karıştırmasını seyretmek çok iğrençti. Daha sonra birkaç hafta önce Dr. Turmer'la görüşmeyi yaparlarken ailenle tanışma onuruna eriştim. Harika insanlar dedim. Harikaymış. Bu sözcükten gerçekten nefret ediyorum. Her duyduğumda kusacağım geliyor. Sonra birden bana söyleyecek iyi bir şey bulmuş gibi oldu. Şöyle çuvaldız cinsinden koltuğunda doğruldu ve hafifçe yana döndü. Ama yanlış alarm vermişti. Tüm yaptığı Atlantic Monthly'yi kucağından alıp yatağa benim yanıma doğru fırlatmak oldu. Ama tutturamamıştım. 5 santim farkla yere düşmüştü. Ayağa kalkıp dergiyi yerden aldım ve yatağın üstüne bıraktım. Sonra birden o rezil odadan defolup gitmek istedim. Felaket bir söylev çekmeye hazırlanıyordu. Ne diyeceğine pek aldırdığım yoktu ama aynı zamanda hem söylev dinlemeyi hem Vicks burun damlası koklamayı ve hem de pijaması ve sabahlığıyla Spencer'ı seyretmeyi canım hiç istemiyordu. Söyleve başladı bile. İyi mi? Oğlum neyin var senin? Dedi bizim Spencer. Kendi çapında bayağı sertti hani. Bu dönem kaç dersten sorumluydun? 5 dersten efendim. 5 dersten. Kaç dersten kaldın peki? 4. Yatağın üstünde kıçımı biraz oynattım. Ömrümde gördüğüm en sert yatakta İngilizceden geçtim ama dedim. Çünkü tüm o Beowulf ve Lord Randall oğlum benim konularını Wooten okulundayken almıştım. Yani İngilizce için pek sıkı çalışmam falan gerekmedi. Arada bir iki kompozisyon yazmak dışında. Beni dinlemiyordu. Siz konuşurken pek dinlemezdi zaten. Seni tarihten bıraktım. Çünkü kısacası kesinlikle hiçbir şey bilmiyordum. Doğru efendim. Ah çok doğru. Sizin elinizden hiçbir şey gelmezdi. Ama kesinlikle hiçbir şey dedi yine. Bakın buna çok kızarım. Yani artık kabul etmişsiniz. Ne diye böyle hala üsteleyip dururlar? Ardından üçüncü kez söyledi. Ama kesinlikle hiçbir şey. Acaba tarih kitabını bütün dönem boyunca bir kez bile açtın mı diye merak ediyorum. Açtın mı? Bana doğruyu söyle oğlum. Şey yani bir iki kez göz attım tabii dedim ona. Onu incitmek istemiyordum. Tarih diye deli oluyordu. Göz attın ha dedi. Bayağı iğneleyiciydi. Sınav kağıdın şuradaki şifonyerin üstünde duruyor. Kağıtların en üstündeki. Onu lütfen buraya getirir misin? Ama bu büyük bir adilikti. Yine de gittim, alıp getirdim. Zaten başka seçeneğim de yoktu. Betondan yatağa oturdum yine. Yani bu adamla vedalaşmaya geldiğime nasıl pişman olduğumu size anlatamam. Sınav kağıdımı dışkı filanmış gibi tutuyordu. 4 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar Mısırlılar konusunu işlemişiz, dedim. Sınavda serbest konulu makale sorusu için bu konuyu sen seçmişsin. Ne yazmışsın? Dinlemek ister misin? Aa, hayır efendim, pek istemiyorum dedim. Ama yine de okudu bizimki. Bir öğretmen kafasına bir şey taktıysa onu durduramazsınız. İlle de yapar yapacağını. Mısırlılar, Afrika'nın kuzey bölgelerinde yaşamış olan beyaz ırktan bir kavimdir. Afrika, bilindiği gibi Doğu yarım küresindeki en geniş anakaradır. Oturduğum yerde bu zırvalıkları dinlemek zorundaydım. Gerçekten çok adilikti bu yaptığım. Mısırlılar bugün çeşitli nedenlerden dolayı bizim için olağanüstü ilginçtirler. Çağdaş bilim adamları Mısırlıların ölülerin yüzlerini çürümesin diye bezle sararlarken ne gibi maddeler kullandıklarını hala bulamamaktadırlar. Bu ilginç soru çağdaş 21. yüzyıl bilimini sürekli meşgul etmektedir. Okumayı kestim. Kağıdı önüne koydum. Ondan nefret etmeye başlamıştım. Yazdığın makale, hadi öyle diyelim, burada bitiyor dedim. O felaket iğneleyici ses tonuyla. Böyle ihtiyar bir herifin bu kadar iğneleyici olabileceğini falan hiç ummazdınız yani. Ayrıca sayfanın dibine bana hitaben bir de not düşmüştü. Ha not düşmüşsün dedi. Evet efendim dedim. Bunu hızlı hızlı söyledim çünkü o notu yüksek sesle bana okumaya başlamadan onu durdurmak istiyordum. Ne gezer? Onu durduramazsınız. Barut kübüydü mübarek. Sevgili Bay Spencer diye yüksek sesle okudum. Mısırlılar hakkında bildiklerim bundan ibaret. Derseniz çok ilginç. Ama Mısırlılarla çok ilgilenmiş gibi görünmek elimde değil. Zaten İngilizce dışında bütün derslerden kaldığım için sizin de bırakmanız bir şey değiştirmeyecek. Saygılarımla Holden Caulfield. Kağıdı bıraktım. Sanki beni ping pongta filan acayip tepilemiş gibisine bana baktı. Bu zırvalıkları bana böyle okuduğu için onu bağışlayabileceğimi hiç sanmıyorum. O kendisi bana bunları yazmış olsaydı ben onu okumazdım. Gerçekten okumazdım. Bir kere ben o lanet notu ona yalnızca beni çaktırdığı için üzülmesin diye yazmıştım. Seni bıraktığım için beni ayıplamıyorsun, değil mi evladım? Hayır efendim, kesinlikle hayır dedim. Bana böyle durmadan evladım deyip deme durmasa ne iyi olacaktım. Sınav kağıdımı yatağın üstüne fırlatmayı denedi. Yalnız yine tutturamadı. Yine ayağa kalkmak, kağıdı yerden almak ve Atlantic Monthly'nin üstüne koymak zorundaydım. 2 dakikada bir aynı şeyi yapmak çok sıkıyordu insanı. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın dedi. Doğru söyle bana evladım. Beni çaktırdığı için çok fena dertlendiğini anlıyordunuz. O zaman ben de biraz dalga geçeyim dedim. Ona gerçek bir gerizekalı olduğumu, işte bunun gibi zırvalar söyledim. Onun yerinde olsaydım aynısını benim de yapacağımı, öğretmenlerin ne kadar zor bir şey olduğunu, kimsenin bir türlü anlamadığını söyledim. Bu gibi zırvalar işte. Hep bildiğiniz palavralar yani. İşin gülünç yanı, bir yandan böyle palavra sıkarken bir yandan da başka bir şey düşünüyordum. Ben New Yorkluyum. Dur. Central Park'taki gölü düşünüyordum. Şu Güney Central Park'taki yapay gölü. Göl donup buz tuttuğunda ördeklerin nereye gittiğini merak ediyordum. Acaba biri kamyonla gelip onları hayvanat bahçesi gibi bir yerlere falan mı götürüyordu yoksa kendileri mi uçup gidiyorlardı? Ne şanslı bir adamdım. Yani aynı anda hem bizim Spencer'a palavra sıkıyor hem de parktaki ördekleri düşünebiliyordum. Ama bu çok gülünçtü aslında. Bir öğretmenle çene çalarken kendinizi fazla zorlamanıza gerek yoktur ama ben palavra sıkarken birden sözümü kestim. Zaten hep insanın sözünü keserdi. Tüm bunlar hakkında neler hissediyorsun oğlum? Çok isterdim bilmeyi, çok isterdim. Pensi'den atılmam hakkında filan mı diyorsunuz dedim. İçimden o pörsümüş bağrını örtmek geçti. Manzarası pek güzel değildi açıkçası. Yanlış hatırlamıyorsam Wooten'da ve Acton Hills'te de biraz zorluk çekmişsin. Artık iğneleyici olmaktan çıkmış terbiyesizleşmeye başlamıştım. Acton Hills'te fazla bir güçlük çekmiş değilim dedim ona. Oradan pek atılmış filan da sayılmam. Ben kendim ayrıldım. Öyle diyelim. Neden ayrıldın? Sorabilir miyim? Aa neden mi? Şey anlatması çok sürer şimdi. Her şeyi olduğu gibi ona anlatmak istemedim. Zaten anlamazdı da. Kafası almazdı böyle şeylere. Acton Hills'ten ayrılmamın en büyük nedenlerinden biri ortalıkta bir sürü sahtekarın olmasıydı. Hepsi de kapıdan kovsanız bacadan giren yüzsüz heriflerdi. Söz gelimi şu müdürleri Bay Haas vardı. Hayatımda gördüğüm en sahtekar herifti. Bu bizim Turmer'dan belki 10 kat daha rezildi. Pazar günleri örneğin herkesin ailesi okula ziyarete geldiğinde el sıkmaya çıkardı. Acayip sevimli havalara falan girerdi. Ama sakın bir çocuğun biraz gülünç görünümlü anne babası gelmiş olmasın. O da arkadaşımın ailesine yaptıklarını bir görmeliydiniz. Yani çocuğun annesi biraz şişman ya da kılıksız filansa veya babasının sırtındaki ceketin omuzları çok bol sarkıyorsa ya da ayağındaki o rüküş siyah beyaz ayakkabılardan varsa bizim Haas gelip yalnızca ellerini sıkar ve anında bir başkasının ailesine geçer. Onlarla belki yarım saat konuşmaya dalardı. Ben böyle saçmalıklara hiç dayanamıyorum. Fena bozuluyorum. Bu gibi şeyler beni öyle bunaltıyor ki deli gibi oluyorum. O lanet Acton Heath'ten de nasıl da nefret etmiştim. Bizim Spencer bana bir şey sordu ardından ama ne dediğini anlayamadım. Haas'ı düşünüyordum. Ne efendim dedim. Pensy'den ayrıldığın için üzgün müsün? Biraz üzülüyorum elbette tabii ki ama çok değil. Yani daha henüz kafama dank etmedi galiba. Böyle şeylerin kafama dank etmesi biraz zaman alıyor. Şimdilik yalnızca çarşamba günü eve gitmeyi düşünüyorum. Kafasızın tekiyim ben. Oğlum, geleceğin hakkında hiç mi düşüncen yok? Epey elbette bazı düşüncelerim var. Tabii var. Biraz düşündüm ama pek fazla yok sanırım. Pek yok sanırım. Olacak dedi bizim Spencer. Olacak evladım. İleride çok düşüncen olacak ki ama iş işten geçmiş olacak. Böyle konuşması hiç hoşuma gitmezdi. Sanki ölmüşüm falan gibi. Çok moral bozucuydu bu sözleri. Olur herhalde dedim. O kafana bir şeyler sokmaya çalışıyorum evladım. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Sana elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Gerçekten de çalışıyordum. Bunu açıkça görebiliyordunuz. Ama ikimiz çok zıt kutuplardaydık. Hepsi o kadar. Sizi çok iyi anlıyorum efendim dedim. Sağ olun. Şaka demiyorum. İyiliğinizi gerçekten takdir ediyorum. Sonra yataktan kalktım. Yani öleceğimi bilsem o yatakta 10 dakika daha duramazdım. Gitmek zorundayım. Spor salonundan eve götürmem gereken bir sürü öteberim var. Gerçekten. Başını doğrultup bana baktı. Ve yine kafasını sallamaya başladı. Yüzünde yine o çok ciddi ifade vardı. Birden ona felaket acıdım. Ama böyle zıt kutuplarda filan bir şey fırlattığında yatağı tutturamadığını ve o ve o sefil bağrını göre göre Vicks burun damlasının o gripli kokusunu koklaya koklaya burada daha fazla kalamazdım. Bakın efendim, siz benim için üzülmeyin dedim. Sahi söylüyorum, düzelirim. Yalnızca bir dönemden geçiyorum. Herkes böyle dönemlerden geçer. Değil mi? Bilmiyorum evladım. Bilmiyorum. Biri bana böyle karşılık verdi mi kızarım ama tabii tabii herkes geçer dedim. Sahi söylüyorum efendim. Lütfen benim için üzülmeyin. Elimle omzuna dokundum. Tamam mı dedim. Gitmeden önce bir fincan kakao almaz mıydın? Bayan Spencer. Gerçekten isterdim ama gitmeliyim. Hemen spor salonuna gitmem gerek. Çok sağ olun efendim. Sonra el sıkıştık. Ve daha bir sürü zırvalık. Kendimi felaket kötü hissediyordum. Size yazarım efendim. Kendinize iyi bakın. Güle güle evladım. Kapıyı kapatıp salona doğru yürürken arkamdan bağırarak bir şey söylediğini işittim. Ama ne dediğini anlayamadım. Eminim bana iyi şanslar filan demiştir. Ama umarım dememiştir. Umarım o lanet sözü söylememiştir. Ben kimsenin ardından iyi şanslar diye bağırmam. O ne korkunç bir sözdür. Bir düşünürseniz. Hayatta karşılaşabileceğiniz en felaket yalancı benimdir herhalde. Rezalet bir şey. Yani bir dergi almak için gazeteciye gidiyorken bile biri bana rastlayıp nereye gittiğimi sorsa gözümü kırpmadan operaya gittiğimi söylerim. Felaket bir şey. Bizim Spencer'a spor salonundan öteberimi almaya gideceğimi söylerken de palavra atıyordum. Ben o spor salonunda günahımı bile bırakmazdım. Pensy de yeni yatakhaneler bölümündeki Ostenburger bağışı adında verilen katta kalıyordum. Bu kanatta üçler ve dörtler kalırlardı. Ben üçteydim. O da arkadaşım dördüncü sınıftaydı. Buraya Pensy de okumuş, Ostenburger denen bir herifin adı verilmişti. Adam Pensy'yi bitirdikten sonra giriştiği ölü kaldırma işinden yığınla para kazanmıştı. Her yere bir sürü cenaze dükkanı açmış. Ailenizden biri öldüğünde 5 kağıt verdiniz mi onu gömdürebiliyordunuz. Ama bizim Ostenburger'ı bir görmeliydiniz. Milleti gömüyorum diye herhalde çuvala tıkıp denize falan atıyordur. Neyse işte Ostenburger Pensy'ye bir yığın para saymış. Onlar da bu kanala onun adını vermişler. Yılın ilk futbol maçında herif o koskoca lanet Cadillac'ıyla kapıya dayanmıştı. Biz de ona tribünlerden şimendifer çekmiştik. Sevgi gösterisi yapmıştık yani. Ertesi sabah o da bize kilisede bir söylev çekmişti ki 10 saat falan sürmüştü. Sırf nasıl da kendi halinde biri olduğunu anlayalım diye. Önce 50 tane bayat fıkra sıraladı. Çok önemli konu yani. Sonra kalktı bize başı derde girince falan nasıl hiç utanmadan diz çöküp Tanrı'ya dua ettiğini anlatmaya başladı. Bize daima Tanrı'ya dua etmemizi söyledi. Onunla konuşacakmışız. Nerede olursak olalım. İsa'yı ahbabımız gibi filan düşünmeliymişiz. Bize kendisinin İsa ile nasıl konuştuğunu anlattı. Araba kullanırken bile konuşuyormuş. İşte buna bitmiştim. Bu sahtekar herifin arabasını birinci vitese alırken İsa'dan daha bol ceset dilemesini gözümün önüne getiriyorum. Ama bu söylevin tam ortasında harika bir şey oldu. Ossenburger tam bize ne kıyak ne bitirim bir herif olduğunu filan anlatırken önümdeki sırada oturan Edgar Marsala adlı çocuk cart diye yerlenmez mi? Böyle kilisenin ortalık yerinde filan bu çok ayıp bir şeydi ama felaket gülünçtü. Ah Marsala ah herif neredeyse çatıyı filan uçuracaktı. Kimse pek öyle sesli filan gülmedi. Bizim Ossenburger da hiç duymamış gibi yaptı ama Turmer bizim müdür kürsüde Ossenburger'ın yanında oturuyordu ve onun duyduğu belli oluyordu. Vay canına, bizim müdür fitil olmuştu. Orada hiçbir şey demedi ama ertesi gece hepimizi idare binasındaki zorunlu etüt salonunda topladı ve bizi orada sıkı bir söylev çekti. Kilisede böyle terbiyesizlikler yapan bir çocuğun penside okumaya layık olmadığını söyledi. Turmer konuşurken bizim Marsalı'yı bir tane daha koy versin diye gaza getirmeye çalıştık. Ama havasında değildi çocuk. Ya işte böyle. Pensi'de kaldığım yer diyordum. Bizim Ossenburger bağışık anıdı yani yatakhaneler bölümünde. Yaşlı Spencer'ın yanından ayrıldıktan sonra odama dönmek güzeldi. Herkes maçtaydı ve her nasılsa oda sıcacıktı. Pek keyiflendim. Üstümü soyundum, boyun bağımı çıkardım. Gömleğimin yakasını açtım ve sonra kafama New York'tan satın aldığım şapkayı geçirdim. O kırmızı şapkalardan da hani şu siperi çok uzun olanlardan. O lanet kılıçları kaybettiğimin farkına vardıktan hemen sonra çocuklar da metrodan çıktığımızda bir spor mağazasının vitrininde görmüştüm. Yalnızca bir papele kapmıştım şapkayı, siperini ters çevirip öyle giydim. Doğrusu çok bayat bir numaraydı ama böyle giymek çok hoşuma gidiyordu. Yani yakışıyordu. Sonra okuduğum o kitabı alıp koltuğuma oturdum. Odada iki koltuk vardı. Biri benimdi, öbürü de oda arkadaşımın. Ward Stradlater'ın. Koltukların kolları gelen giden üstünde oturduğundan berbat durumdaydı ama koltuklardı. Yanlışlıkla kütüphaneden aldığım şu kitabı okuyordum. Bana yanlış kitap vermişlerdi. Ben de odama gelinceye kadar fark etmemiştim. Bana Isaac Dinesen'in Afrika'nın Dışında adlı kitabını vermişlerdi. Önce ortalığı kokutacak filan sandım ama hiç de öyle çıkmadı. Çok iyi bir kitaptı. Oldukça cahilimdir ama epey okurum. En sevdiğim yazar abim DB'dir. Ondan sonra da en çok Rink Landler'ı severim. Abim, ben Pensy'de okula başlamadan önce doğum günümde bana Rink Landler'ın bir kitabını armağan etmişti. Kitapta şu çok gülünç, çılgın oyunlardan vardı. Bir de sürekli olarak aşırı hız yapan, o şirin kıza aşık olan bir trafik polisinin öyküsü. Yalnız evliydi polis. Bu yüzden kızla evlenemiyordu. Sonunda kız sürekli hız yaptığından ölüyordu. Buna bitmiştim. Bir kitapta en hoşuma giden şey en azından arada bir gülünç şeyler olmasıdır. Bir sürü klasik okudum. Yuvaya Dönüş filan gibisinden. Severim o kitapları. Savaş üzerine şeyler, polisiye romanlar filan. Ama bunlar beni pek açmıyor. Bir kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman bunu yazan keşke çok yakın bir arkadaşım olsaydı da canım her istediğinde onu telefonla arayıp konuşabilseydim diyorsanız o kitap bence gerçekten iyidir. Ama öylesi pek bulunmuyor. Isaac Dinesen'e telefon etmekten çekinmezdim. Ringlander'a da. Ama DB bana onun ölmüş olduğunu söyledi. Somerset Maugham'ın Hayat Hüzünleri kitabını ele alalım. Onu geçen yaz okudum. Oldukça iyi bir kitap. Ama Somerset Maugham'a telefon etmek falan istemem. Telefon etmek isteyebileceğim biri değil o. Hepsi bu yani. Bizim Thomas Hardy'ye telefon etmeyi yeğe tutarım. Onun o Ecstasy wine'ını çok severim. Her neyse. Yeni şapkam kafamda oturmuş Afrika'nın dışındayı okumaya başlamıştım. Aslında kitabı daha yeni bitirmiştim ama bazı yerlerini bir kez daha okumak istiyordum. Henüz 3 sayfa okumuştum ki duş perdelerinin oradan birinin geldiğini işittim. Dönüp bakmadan bile kim olduğunu anladım. Gelen Robert Ackley'di. Şu bize bitişik odada kalan herif. Bizim kanatta her iki odaya bir duş düşüyordu. Bizim Ackley de günde 85 kez gelip paldır küldür odaya dalardı. Tüm yatakhanede benden başka maça gitmeyen herhalde bir tek o vardı. Bir yere gittiği de hiç görülmemişti zaten. Çok acayip bir herifti. Son sınıftaydı. 4 yılın hepsini Penza'da geçirmişti. Hiç kimse ona Ackley dışında bir adla çağırmazdı. Kendi oda arkadaşı Herb Gale bile ona Bob veya Ack bile demezdi. Bu herif evlenecek olsa kendi karısı bile ona Ackley derdi herhalde. Çok uzun boylu, 1.93. Düşük omuzlu, berbat dişleri olan bir herifti. Bitişik odalarda kaldığımız tüm süre boyunca onu bir kez bile diş fırçalarken görmedim. Ağzı yosun tutmuş gibi berbat görünürdü. Yemekhanede ağzına patates, bezelye falan tıkıştırdığını görseniz kusacak gibi olurdunuz. Bundan başka bir de sivilceleri vardı. Çoğu çocuklarda olduğu gibi yalnızca alnında veya çenesinde olsa yine iyi. Suratı olduğu gibi sivilcelerle kaplıydı. Bununla da kalmıyordu. Felaket bir kişiliği vardı. Biraz terbiyesiz bir herifti. Doğrusu bu ya, ondan pek hoşlanmıyordum. Hemen koltuğumun ardında olduğunu, duş eşiğinin üstünde durup Stradlater içeride mi diye bakındığını hissedebiliyordum. Stradlater'dan müthiş nefret ederdi. Eğer odada o varsa içeriye adımını bile atmazdı. Neredeyse herkesten nefret ederdi yani. Duş eşiğinden aşağıya inip odaya girdi. "Selam," dedi. Sanki felaket sıkılmış, felaket yorulmuş gibi söylerdi bu sözü. Sizi görmeye geldiğini falan düşünmenizi istemezdi. Sanki yanlışlıkla geldiğini sanmanızı isterdi. Tanrı aşkına. Ben de selam dedim. Ama başımı kitaptan kaldırmadan. Ackley gibi bir herif geldiğinde başınızı kitabınızdan bir kaldırdınız mı işiniz bittik demektir. Aslında yine de işiniz bitiktir ya, başınızı hemen kaldırmamışsınız. Kaldırmamışsanız iflahınızı kesmesini belki biraz geciktirebilirsiniz. Odada dolaşmaya başladı. Öyle ağır ağır, her zamanki gibi masanızın, dolabınızın üstündeki öteberinizi alıp bakacak. Gelip böyle öteberinizi kurcalardı hep. Yani bazen sinir ederdi adamı. "Eskirim işin oldu," dedim. Kitabı elimden bıraktırmaya, keyfimi kaçırmaya çalışıyordu. "Biz mi kazandık, onlar mı?" dedim. "Hiç kimse kazanmadı," dedim. Başımı kaldırmadan tabii. "Ne?" dedi. "Sözünüzü yeniletmeden yapamazdı. Hiç kimse kazanmadı," dedim. Başucu dolabımın üstünde ne kurcalıyor diye gizliden bir bakış fırlattım. O zamanlar New York'tan çıktığım Sally Hayes denen şu kızın resmine bakıyordum. Resmi oraya koyduğumdan beri en az 5000 kez alıp bakmıştı herhalde. İşi bittiğinde de resmi başka bir yere bırakması olmazdı. İnadına yapıyordu, anlıyordunuz. "Hiç kimse kazanmadı mı?" dedim. "Nasıl yani?" "Ah, o lanet kılıçlarla öteberiyi metroda bırakmışım." Suratına bakmıyordum. "Metroda ha? Aman tanrım. Yani onları kaybettin, öyle mi?" "Yanlış metroya binmişiz." Durmadan kalkıp duvardaki o lanet haritaya bakmak zorundaydım. Yanıma gelip ışığımı kesti. "Hey," dedim. "Geldiğinden beri aynı cümleyi belki 20 kezdir okuyup duruyorum." "Ah, bu lanet söz herkese dokunurdu da bizim Ackley'e hiç dokunmazdı. Ona bir şey söylenmemişti sanki. Ödetirler mi dersin ha?" dedim. "Bilmiyorum. Umrunda da değil Ackley oğlum. Otursan filan ha, ışığımı kesiyorsun." Ona Ackley oğlum demenizden hiç hoşlanmazdı. Ben 16 yaşındayım, kendisi de 18 yaşında diye bana hep oğlum derdi. Ama ben ona Ackley oğlum dedim mi fena bozulurdum. Orada dikilmeyi sürdürdü. Işığınızdan çekilmesini istediğiniz halde çekilmemekte ısrar eden türden heriflerdendi. Sonunda çekilecekti ama bunu siz istediniz mi biraz zaman alırdı. "O okuduğun lanet şey ne?" dedim. "Ve lanet kitap işte." Eliyle kitabı itip kapağına baktı. "İyi mi bari?" dedim. Bu okuduğum cümle mükemmel. Halamda olursam epey iğneleyici olabilirim yani. Ama ne gezer anlamamıştı bile. Odada yine dolanmaya, bana ve Stradlater'a ait ötebirleri kurcalamaya başladım. Sonunda kitabı yere bıraktım. Ortalıkta Ackley gibi bir herif dolanmaya başlamışsa kitap mitap okuyamazdınız artık. İyi, koltuğa iyice gömüldüm ve bizim Ackley'nin odada nasıl keyif çattığını seyrettim.